Kilise tarihinde Elçi Pavlus'un yaşam öyküsü çok ilginçtir. Birinci yüzyıldan günümüze kadar İncil'in bir parçası olan Pavlus'un yazıları, insanlara bereket olmuş, tanrı bilim sorulara yanıt vermiş ve inanlılar topluluğuna girmeye çalışan birçok yanlış ve sahte öğretilere karşı inanlıları uyarmış, onlara yol göstermiştir. Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubu vardır. Bu 13 mektuptan 4 tanesini Pavlus cezaevinden yazdı. Bu nedenle bu mektuplara cezaevi mektupları deniyor. Yorumunu yaptığımız Efeslilere mektup bunlardan biridir. Pavlus bu mektubu Roma'da cezaevindeyken istedan sonra 62 yılı dolayında kaleme aldı. Efes, Anadolu'nun ve büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun doğu bölümünün en önemli kentiydi. Şehir, İsa'dan önce 2000 yılında Hititliler tarafından kurulmuştu. İsa'dan önce 1000 yılında Yunanlılar gelene kadar bir doğu, bir Asya kentiydi. Burada doğu ve batının bir karışımı bulunuyordu. 2500 yıl süren uzun zaman boyunca Efes dünyanın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. 2 yıl boyunca Tiranus okulunda konuştu ve iyi haber Anadolu'nun her merkezini etkiledi. Sonunda Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti ve birçok kişi iman etti. Efeslilere mektup, inanlılar topluluğunu Tanrı'nın bir şaheseri, eski antlaşmada açıklanmamış bir sır olarak açıklar. Elle yapılan herhangi bir tapınaktan çok daha harikadır. İçlerinde kutsal ruhun yaşadığı diri taşlardan yani inanlılardan yapılmıştır. Efesliler, İncil'in Alp dağları, kutsal kitaptaki gerçeklerin en yüksek noktası, kutsal kitabın vahiy edilişinin doruğu olarak da kabul edilir. Efesliler mektubu 6 bölümden oluşmaktadır. İlk 3 bölümü kilisenin göksel çağrısı hakkındadır ve doktrinseldir. Son 3 bölümü kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkındadır ve çok pratiktir. Birinci bölümde kilise bir beden olarak resmedilir. İkinci bölümde kilise bir tapınaktır. Üçüncü bölümde kilise bir gizdir. Pratik bölüme geldiğimizde dördüncü bölümde kilise yeni bir yaratıktır, yeni bir adamdır ve dünyada yeni insana yaraşan bir şekilde yaşaması gerekiyor. Beşinci bölüm kilisenin bir gelin olduğunu betimler. Günümüzde kilise gelin değil, Pavlus 2. Korintoslular 11-12'de sizleri Mesih'e sunmak üzere nişanladım demiştir. Ve bir gün kilise Rabbin gelini olacaktır. Altıncı bölümde ise inanlıların ruhsal savaşları ele alınmaktadır. Şimdi yorumunu yaptığımız Efeslilere mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, Efesoslar 2. bölüm 10. ayete geldik. Şimdi 1. ayetten 10. ayete kadar olan parçayı okuyayım. Sizler de diyor, suçlarınızdan ve günahlarınızdan ötürü ölü kişilerdiniz. Bir vakitler siz de bu işleri yaparken havayı kaplayan yetkilerin başkanına uydunuz. Bu dünyanın çağdaş gidişine uyarak vakit geçirdiniz. Şimdi de söz dinlemeyenlerde işleyen şeytansal ruh budur. Bir zamanlar hepimiz onlar gibiydik. Bedenimizin tutkuları uyarınca davrandık. Bedenin ve düşük aklın isteklerine ise onları uyguladık. Bütün ötekiler gibi biz de doğal yapımız gereği tanrısal öfkenin çocuklarıydık. Ama Tanrı'nın acıması öylesine zengindir ve sevgisi öylesine boldur ki suçlarımızın içinde ölü olan bizleri Mesih'le birlikte yaşama getirdi. Kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Tanrı Mesih ise bağlılığında bizleri onunla birlikte diriltti. Onunla birlikte göksel yerde oturttu. Öyle ki gelecek çağlarda kayrasının aşkın zenginliğini Mesih ise bağlılığında bizlere sallanan iyi yüreklilikle belgelesin. Çünkü iman ederek kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Bu kendi başarınız değildir. Tanrı'nın armağanıdır. Kişinin yaptığı işler nedeniyle değildir. Öyle ki kimse övünmesin. Çünkü diyor 10. ayette bizler onun yapıtıyız. Mesih ise bağlılığında iyi işler için yaratılmış bulunuyoruz. Tanrı vaktimizi bu iyi işlerle geçirmemizi amaçlayarak bunları önceden hazırladı. Bizler Tanrı'nın eseriyiz ya da bizler Tanrı'nın yapıtıyız. Burada kullanılan Grekçe sözcük poiema'dır. Bir şiir, bir eser, bir yapıt dile getirilir. Bu güzel bir ifade değil mi? Biz Tanrı'nın yarattığı bir eser, bir şiiriz. Kilise yani inanlılar topluluğu onun eseri, onun şiiridir. Paulus burada yerel kilise hakkında yazmıyor. Pentekost gününde Mesih'in ikinci kez gelişine dek Mesih'e ait olan ve olacak imanlılar topluluğundan söz eder. Evrensel kiliseye ait olan imanlılar onun eseridirler. Yeni yaratılışımızın amacı nedir? İyi işlerdir değerli dinleyicilerimiz. Bu mektubun son kesimine geldiğimizde Tanrı'ya kabul edilir şekilde ve Tanrı'ya ait olduğumuzu kanıtlayarak nasıl yaşamamız gerektiği açıklanacaktır. Biz Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturmaktayız. Ama bunun yanı sıra yeryüzünde bulunduğumuz yerde ve konumda onun adına onur getirir şekilde yaşamalıyız. Şimdi kilisenin Tanrı tapınağı olarak nasıl kurulduğuna bakacağız. Bu nedenle diyor Paulus, bir vakitler beden açısından uluslar olduğunuzu anımsayın. İnsan eliyle bedeni sünnet edilenlerce sünnetsizler diye nitelendirildiniz. Yine anımsayınız, o vakitler Mesih'ten yoksundunuz. İsrail topluluğunun dışındaydınız. Antlaşmaya ilişkin vaatlere yabancıydınız. Bu dünyada ne umudunuz vardı ne de Tanrınız. Efesoslar 2, 11 ve 12. ayetler. Efes'teki kilise topluluğu genelde Yahudi olmayan uluslardan gelme imanlılardan oluşuyordu. Uluslar aynı zamanda sünnetsizler diye tanımlanırdı. Bu etiketi onlara veren sünnetli Yahudilerdi. Tanrı ilk İbrani olan İbrahim'den başlayarak Yahudi ile Yahudi olmayan yani uluslar arasında bir fark gözetti. Pentekost gününde kutsal ruhun gelişine dek bu fark devam etti. İsrail ulusu diğer uluslar arasında kendine özgü özel bir konumu korudu. Uluslardan birisi Yahudi dinine katılmak isterse resmi bir din değiştirme töreniyle yapılırdı bu. Zamanla bu ayrım bazı sürtüşmelere yol açmaya başladı. Çünkü İsrailoğulları bu ayrıcalıklı konumlarından dolayı gururlanmaya başlamışlardı. İsrailoğulları uluslardan gelme insanlara tepeden bakmaya başladılar ve bu tutum her iki taraftaki insanların yüreklerinde kin ve nefret uyandırmaya başladı. Bu ayetlerde ulusların üzücü ve umutsuz durumu tanımlanmaktadır. Bu aynı zamanda herhangi bir kayıp kişiyi de doğru bir şekilde resmeder. Programlarımızda sık sık bu kaybolmuş sözcüğünü kullanıyoruz. Peki kaybolmak ne demektir? Kaybolmak bir Mesih'ten yoksun olmak demektir. Bu günahları içinde kaybolmuş insanın en iyi tanımıdır. Mesih'te olmanın tam tersidir. 2. İsrail topluluğun dışında demektir ya da yabancıydınız demektir. Yani İsrail oğullarının sahip oldukları vatandaşlık ayrıcalıklarından yoksun kalmışlar demektir. Ulusların tam betimi budur. Yahudi olmayan ulusların İsrail'in olduğu gibi Tanrı tarafından verilmiş bir dinleri yoktu. Eski antlaşmayı açıp Tanrı'nın İsrail'e verdiği vaatleri alıp onları kendilerine mal etmeye hakları yoktu. Biz de bu hakka sahip değiliz. Tanrı o vaatleri bizlere yapmamıştır. Bizim de bu vaatlere hakkımız yoktur. Dikkat etmeliyiz ki eski antlaşmada verilen bazı vaatler sadece İsrailoğullarına özgüdür. Bunları kendi iman hayatımıza mal edemeyiz. 3. Antlaşmaya ilişkin vaatlere yabancıydınız diyor. Tanrı Yahudi halkına bazı vaatlerde bulunmuştu. Tanrı'nın bu halk ile yapmış olduğu antlaşmalar hala geçerlidir. Ancak uluslardan gelme herhangi birisi bunları kendilerine mal edemezler. Tanrı onlara o diyarı vaat etmişti. Bir gün onu alacaklardır ama bu onların şartlarına göre değil, Tanrı'nın şartlarına göre olacaktır. Şimdi ben İsrail'e gidip de Tanrı bu diyarı vaat etti diye bayrağımı oraya dikemem. Eski antlaşma döneminde bunun altını çiziyorum. Tanrı bu vaatleri yaparken bana değil, İsrail oğullarına yapıyordu. Bana verilen vaat başkadır dostum. İsa Mesih Yuhanna 14. bölümde şöyle dedi. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmazsa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. 4. nokta. Bu dünyada umudunuz yoktu. Dünyanın dinlerine bir bakın. Hiçbir umutları yok. Diriliş vaat etmiyorlar ve ölümden sonra ne olacağı konusunda pek belirgin değiller. Tarikatlar hiçbir umut sunmuyor. Hiçbir dürüst insanın aşamayacağı engeller koyuyorlar. Hiçbir umutlarının olmaması ulusların üzücü durumuydu. Kayıp insan için bu hayat çok önemlidir ve buradaki eğlenceyi kaçırırsa iki kat umutsuz olur. Yani kaybolmuşluğu içinde yaşayan insan için bu dünya, bu fiziksel hayat her şey demektir. Bu hayatın tadını çıkarmayacaksa gerçekten üzülür. Paulus bu sözleri kaleme alırken bizim atalarımız Orta Asya'daydılar. Toprak, gökyüzü, su, ateş ve rüzgar gibi şeylere tapınırlardı. Başka uluslara bakarsak onların durumları daha iyi değildi. Putperestlik başını alıp gitmişti. 5. dünyada tanrısız idiniz diyor. Bu, Tanrı'nın kendini insandan uzaklaştırdığı anlamına gelmez. Bunun yerine insan kendisini Tanrı'dan uzaklaştırmıştır. İnsan kendi seçiminden ötürü tanrısızdır. Karanlıktadır, kayıp insanlığın geri kalanlarıyla beraber başıboş bir şekilde gezinmektedir. Doğrusunu isterseniz, ben bugün kaybolmuş bir insanın durumunda olsaydım, en yakın meyhaneye gider, kendimden geçene kadar kafayı çeker, durumumu unutmaya çalışırdım. Dostum, umutsuz insan başka ne yapabilir ki? Hiç umudum olmayacaktı. Tek umudum, eğer buna umut denilirse, bir portakalı sıkar gibi hayatın tatlı suyunu çıkarmak için elimden geldiği kadar sıkmak ve ondan içmek olurdu. Öbür dünyayı bekleyecek bir durum olmazdı. Umutsuz ve tanrısız olmak işte bu olurdu. Paulus'un tanımladığı bu konum korkunç ve berbat bir durumdur. Ama bir şeylerin olduğuna dikkat edin. 13. ayet. Ama işte bir vakitler uzakta bulunan sizler, şimdi Mesih İsa bağlılığında Mesih'in kanı aracılığıyla yakın kılındınız. Tapınakta değerli dostum, ulusların girebileceği bir avlu vardı. Yahudi olmayanlar buraya girebilirlerdi ama uzakta kalmaları gerekiyordu. Ama şimdi Mesih'te olan uluslar için her şey değişmişti. Daha önce Mesih'ten yoksundular ama şimdi Mesih'teler. Onları Tanrı'dan uzak tutan tüm engeller ve mesafeler ortadan kaldırılmıştı. Onlar şimdi Tanrı'ya yakındılar. Kendi emekleriyle, kendi çabalarıyla değil, Mesih İsa'nın kanı aracılığıyla yakına gelmişlerdir. Çünkü diyor, o bizim barışımızdır. Yahudilerle ulusları o bir kılmıştır. İkisini birbirine düşman eden, orta yerdeki bölme engelini öz bedeninde yıktı. Buyruklarla, tüzüklerle ilgili yasayı ortadan kaldırdı öyle ki, ikisini kendinde bir tek yeni insan olarak yaratsın. böylelikle barışı sağlasın. Bunun yanı sıra Yahudilerle ulusları tek bedende haç aracılığıyla Tanrı ile barıştırsın, düşmanlığı paramparça etsin. İşte böylece geldi, hem uzakta duran siz uluslara hem de yakında duran Yahudilere barışın sevindirici haberini müjdeledi. Kim yaptı bunu? İsa Mesih. Efesoslar 2, 14-17. Ayetler arası. İsa Mesih'e geldiğinizde değerli dostum, sadece bir bedene getirilmekle kalmıyor, aynı zamanda Tanrı'nın önünde herkesle eşit bir şekilde durduğunuz bir konuma getiriliyorsunuz. Sen Mesih'e iman etmişsen, ben seninle ve sen de benimle Tanrı önünde aynı konumda eşit bir şekilde duruyoruz. Ne ben senden üstünüm, ne de sen benden üstünsün. Sen Mesih'e iman etmiş biriysen, hiç fark etmez kim olursan ol, bir gün birlikte sonsuzlukta cennette yaşamaya başlayacağız. Böyle olacağına göre, yeryüzündeyken birbirimizle ara sıra konuşsak iyi olur değil mi? Bu kesimde yapılan karşılaştırma Yahudi ile uluslar arasındadır. Bu iki grup arasındaki barışı ve esenliği sağlayan İsa Mesih'tir. Ortadaki duvar, birini öbüründen ayıran düşmanlık ortadan kaldırıldı, duvar yıkıldı. Yepyeni bir insan yarattı. Hepimiz dostum İsa Mesih'te birbirimize bağlandık ve aramızda barış oldu. Bu hem Tanrı ile hem de birbirimizle barışımız var demektir. Tanrı'nın barıştırma işi tamamlanmıştır. Ona gelmeye hazırsan, o seni kabul etmeye hazırdır. Duyurulan müjde şudur değerli dostum, Tanrı ile barış. Evet, Tanrı ile barış. Onunla barışırsan yeni bir beden içine alınacaksın. Bu beden insan bedeni değil, imanlılardan oluşan Mesih'in bedenidir. Bu beden içinde hangi milletten ya da ırktan olduğun hiç fark etmez. İster Grek ol, ister Yahudi, ister Türk, ister Alman ya da Eskimo. Cildinin rengi de fark etmez. Beyaz, sarı, kırmızı, siyah, herkes Mesih'te birdir. Kadın, erkek de birdir Mesih'te. Hepimiz yepyeni bir insan olduk. Mesih'e iman etmekle barış içinde yaşayabiliriz değerli dostum. Bu pasajda Mesih'in muhteşem kişiliği vurgulanmaktadır. Çarmıhtaki ölümüyle sadece barış ve esenlik sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda ona iman edenler, güvenlerini ona bağlayanlar yine onda yeni insan olurlar. Önceleri Tanrı Yahudileri uluslardan ayrı tutmakla bir fark yarattı. Bundan dolayı Yahudi zamanla ruhsal gurura kapıldı. Bu da sonuçta Yahudi ile uluslar arasında kin, nefrete ve sürtüşmeye yol açtı. Halen de devam etmektedir bu. Bir Yahudi ile Yahudi olmayan birisi Mesih'te oldukları zaman aralarında barış vardır. Tam bir barış vardır. Bu barış sadece yeni konumlarından dolayı değildir. Başka bir şey daha oldu. Yeni bir yaratık ortaya çıktı. Paulus buna yeni insan diyor. Paulus'un Korintos'taki topluluğa Yahudilerin, Greklerin ya da Tanrı topluluğunun tökezlenip düşmesine neden olmayın diye yazmasının nedeni budur. İşte Tanrı topluluğu bu yeni insandır. Burada Yahudi olmayanlar Yahudilerin konumuna getirilmedi. Hayır, Tanrı her ikisini de daha yüksek bir konuma getirmiştir. Chrysostom bunu şu şekilde dile getirmiştir. Onun bizleri onların yüksek onurlu konumuna getirdiği anlamına gelmez ama hem bizleri hem de onları daha da yüksek bir konuma yükseltmiştir. Size bir örnek vereceğim. Diyelim ki iki heykel vardır. Biri gümüşten, öbürü ise kurşundan yapıldı. Diyelim ki her ikisi de eritilip altından yapılıyor. Bu şekilde her iki heykeli de aynı yaptı. İsa Mesih de bir araya nasıl getirildiğimizin iyi bir örneğidir bu. Ben insanların evrensel kardeşliğine ve Tanrı'nın evrensel babalığına inanmıyorum. Tabii Adem'in soyundan geldiğimiz için Adem'in oğullarıyız. Adem'de kardeşleriz. Tanrı bizleri yaratmıştır. Bu anlamda evet. Adem'in soyu yani insanlık alemi günahlıdır ve yok olmaya gitmektedir. Oysa Tanrı'nın amaçladığı kardeşlik sonsuzdur. Mesih'e iman edenler cennet yaşamına kavuşurlar ve böyleleri işte Tanrı'nın amaçladığı kardeşliğe girerler. Ben beyaz tenliysem tüm beyazlar benim kardeşim sayılmaz. Ya da siyah tenliysem tüm siyahlar kardeşim sayılmaz. Mesih'te olduğum için Mesih'te olan herkes benim kardeşimdir. İster beyaz tenli olsun, ister siyah, yeşil ya da hangi tenden olursa olsun. Bizler Mesih'te yeni insanız. Sözü edilen bina, tapınak işte budur. Başka açıdan bakılırsa, uluslar Yahudinin konumuna yükseltildi demektense, Yahudi uluslardan gelenlerin seviyesine indirildi. Çünkü hem Yahudi hem de uluslar günah içindeler. Aslında günah açısından baktığımız zaman, hepimiz günah kardeşleriyiz. Yani kardeşlikten söz edilecekse, Adem'in günahlı çocukları olarak kardeşleriz. Paulus, şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler diğer uluslardan üstün müyüz? Kesinlikle hayır diyor. Biz daha önce ister Yahudi ister Grek olsun, herkesi günahın buyruğunda olmakla suçladık. Hepimiz bu durumdaydık. Burada söz edilen esenlik barış, Yahudi ile uluslar arasında sağlanan esenliktir, barıştır. Yahudi olsun ya da uluslardan olsun, bir kişi Mesih'in çarmıhına geldiği zaman, ona iman ettiği zaman yeni bir yaratık olur. Mesih'in bedeni, kutsal ruhun tapınağı niteliğinde yeni insan olurlar. Musa'nın zamanında kullanılan buluşma çadırından sonra eski antlaşmada tapınma yeri olarak bir tapınak görülebilir. Tapınağın bölmeleri vardı. Kahinler ayrı, Yahudi ayrı, kadınlar ayrı ve uluslar ayrıydı. Mesih, ölümü aracılığıyla değerli dostum perdeyi kaldırdı. Ve yol, yani dış avlu, gerçek kutsal yer ve yaşam en kutsal yer oldu. Şimdi bizler Mesih aracılığıyla gelir ve direkt olarak Baba Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz. Ona gelenler yani İsa Mesih'e iman edenler bölmelerin oluşturduğu küçük kutularından çıkartılıp Mesih'teki konumlarına yerleştirilirler. Evet, Mesih'e gelenler içinde bölmelerin olmadığı tapınağa konulmuşlardır. Çarmıh bölmeleri yok eder, ayrılığı kaldırır. Müjde hem uzakta olan uluslara hem de yakın olan Yahudilere bildirildi. Burada harika bir resim görüyoruz. 2. bölüm 18. ayette şöyle diyor Paulus, her ikimizin de Mesih aracılığıyla tek ruh bağlılığında babanın katına kabul edilmeye yetkimiz vardır. Bu kısa bir ayettir ama yapısında, anlamında büyüktür. Küçük bir atom gibidir değerli dostum. İçinde üçlü birliği görebiliriz. Mesih aracılığıyla tek ruh, bu kutsal ruhtur, babanın, bu tanrıdır, katında kabul edilmeye yetkimiz vardır, diyor. Çarmıhın dibinde hem Yahudi hem de uluslar aynı konumdadırlar. Bununla birlikte Mesih aracılığıyla her ikisi de aynı derecede Tanrı'ya ulaşabiliyor. Bu ayrıcalık değerli dostum, kendi başına değeri ölçülemez aşamada harikadır. Paulus, Romalılar 5. bölümde imanla aklanmanın herkese açık bir yarar olduğunu açıkça bildirir. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz ve bu harika bir şeydir. Bu demek değildir ki küstahça Tanrı huzuruna girebiliriz. Hayır, bize Baba Tanrı tarafından İsa Mesih aracılığıyla sağlanan bir ayrıcalıktır bu. Herhangi bir imanlı, diğer imanlı kadar bu ayrıcalığa sahiptir. İstediği zaman Mesih'in kanı sayesinde Mesih aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna yaklaşabilir. Eşimin bel sorunuyla uğraşırken neden bazı özel kişileri seçip de eşim için dua etmelerini istemediğimi sormuşlardı. Dua etmeler için neden herkesten rica ettim? Bunu yaptım çünkü her inanlının Mesih aracılığıyla kainlik yetkisine sahip olduklarına inanıyorum da ondan. Yani başka insanlarda özel yetki yoktur. Her imanlı Tanrı'nın önünde birdir. Her inanlının Mesih aracılığıyla kainlik yetkisine sahip olduklarına inanıyorum. Demek istediğim şu değerli dostum. Her imanlı duada ve tapınmada Tanrı'ya yaklaşabilir. Dua ve tapınmada kimsenin özel bir yeri yoktur. Her imanlı Mesih aracılığıyla aynı yetkiye ve güce sahiptir. Her inanlı kutsal Tanrı önünde durabilir. Peki kendisinde özel şifa mefibesi olduğunu iddia edenlere ne diyeceğiz? Kısacası buna inanmayın. Sen eğer Mesih imanlısıysan Tanrı'nın çocuğusun kardeşim. Tanrı'nın çocuğusun. Hiç çekinmeden, korkmadan Baba Tanrı önünde durabilir, onunla konuşabilirsin. Tanrı her çocuğunun sesini duyar. Tanrı bir çocuğunu diğerinden daha üstün tutmaz ya da torpil geçmez. Tanrı her çocuğunun sesini duyar, her çocuğunu aynı oranda sever. Tanrı önünde daha kaliteli çocuk yoktur. Her inanlı Tanrı'ya değerlidir ve Tanrı onların sesini duyar ve ne doğruysa onu yapar. Bu harika değil mi dostum? Eğer Mesih'e iman ettiysen, kim olursan ol, senin konumun işte budur. Sen Tanrı'nın çocuğusun kardeşim.